الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ahkaf suresinin 15. ayet-i kerimesinden devam ediyoruz arkadaşlar. Bu ayet-i kerimenin hamilelik müddeti, süt emzirme müddetiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçen ayetlerle birlikte pek çok ahkama, özellikle nikah, talak gibi konularda pek çok hükme kaynak olduğunu ve bununla ilgili genişçe bir tefsiri olduğunu söylemiştik Elman'ın. O kısmı geçeceğimizi, bizim daha çok ahlaki ve sosyal açıdan bakacağımızı söylemiştik. Ve neye dikkatimizi çekmişti? Çok güzel bir nükteye. Efendim, bu ayet-i kerimede baba bir defa zikredilmekle beraber anne üç ayrı yerde zikrediliyor. Hadis-i şerifte de geçiyor bu. Dolayısıyla anneye hürmetin, anneye ihsanın. Aslında burada geçen ihsan arkadaşlar. O kadar kapsamlı bir kelime ki ihsan. Yani onlara güzellikler yapmamızı ve bunu yaparken de çok nazik ve zarif olmamızı istiyor ayet-i kerime bizden. Annesi babası ölmüş olanlar ne yapacak? Ne yapabilir annesi babası için? Şimdi burada hemen işte arkasından hatim okunur mu ölünün falan, o tartışmalar tekrar başlayacak. Bütün hayır ve hasenatlarınızı arkadaşlar geçmişlerinize bağışlayabilirsiniz. Geçmişlerinizin ruhu için sadaka verebilirsiniz. Geçmişlerinizin ruhu için efendim kurban kesebilirsiniz. Geçmişlerinizin ruhu için hac, umre yapabilirsiniz, tavaf yapabilirsiniz. Hatta bazı rivayetlere göre namaz bile kılabilirsiniz onlar için. Ya, yani kuyu kazdırabilirsiniz. Hadislerde bunlar geçiyor. Bütün iyiliklerinizi geçmiş, onun sevabını yani geçmişlerinizin ruhuna bağışlayabilirsiniz. O zaman Kur'an okuduğunuz kıraatın da sevabını bağışlayabilirsiniz. Yani bunda bir şüphe bir defa aklınıza gelmesin. Ama işte bir takım insanlar arkadaşlar her devirde olmuş, bir böyle orta yol var. Bir de o orta yoldan ayrılan çeşit çeşit yollar var. Bunlar engellenemez. Bu insanoğlunun tartışmacı, cedelci karakterinin doğal bir neticesidir. Efendim daha değil mi? Adem'in iki oğlu, yani düşünün daha üzerinden ne kadar zaman geçti yani. Birbirleriyle mücadele ettiler ve biri ötekini öldürmeye kadar vardı. Dolayısıyla bu görüş ayrılıkları, işte ihtilaflar hep olacaktır. Siz mecbursunuz arkadaşlar. Bu konuda yalnızsınız. Bakın size söylüyorum. Kimse sizin adınıza bir seçim yapamaz. Siz kimin görüşüne uyacağınızı, hangi yoldan gideceğinizi seçeceksiniz. Bunun sorumluluğu tamamen size aittir. Aynen doktorunuzu nasıl seçiyorsanız, birçok farklı ekoller var. Kimi doktor var, diyor ki arkadaşlar hiç ilaç kullanma. İşte bitkilerle ben seni tedavi edeyim diyor. Kimi doktor diyor ki her şeyde ilaç kullan. Kimi doktor her şeyde bir ameliyat yapalım diyor. Kimi diyor ki hayır böyle idare edersin, değil mi yani? Görüşler farklı farklı. Birini seçiyorsunuz. Din de böyle, eğitim de böyle, insan ilişkileri de böyle. Hayatta her konuda arkadaşlar, dünyada insanlar, Müslümanlar da dahil olmak üzere ihtilaf edecektir. Yeter ki Hristiyanlarda olduğu gibi, bilhassa en bariz onlar bunu yaptılar. İtikat konularında ve en temel ibadetler konusunda ihtilaf olmasın. Yani bir Müslüman grup çıkıyor ki ahirete inanmak gerekmez. Gerçi kadere inanmak gerekmez diyenler çıktı. Artık ben yani isim sayamam bunları. Hiçbir zaman da isim vermedim kürsüden. Siz onları biliyorsunuz veya bilmiyorsanız ne güzel, işte tertemiz kalmışsınız, bilmeyin yani. Bilmenize de gerek yok. Efendim ahirete inanmak gerekmez. İmanın şartı beştir dediler yani. Ama çok itibar görmüyor işte bunlar. Dolayısıyla kendiniz seçeceksiniz arkadaşlar. Yani ana geçmişe irtihal etmiş analarımızın, babalarımızın ruhları içinde biz iyilikler yapabiliriz. Hadis-i şerifte geçtiğine göre annelerimizin, babalarımızın dostlarını ziyaret etmemiz bile onların ruhu için yapılacak bir iyiliktir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman kurban kesse Hazreti Hatice'nin arkadaşlarına da ondan bir pay gönderirmiş, bir jest yaparmış. Efendim baba dostunu ziyaret edersin, işte bir bölgede mesela ihtiyaç varsa o bölgede babanın ruhu için cami yaptırırsın, efendim yol yaptırırsın, hastane yaptırırsın, fark etmez. Bana sorarsanız Kur'an'da okuduğunuz Kur'an'da bağışlayabilirsiniz. Dün bir soru geldi. Yani bu dersler, bu sohbetler, fetva sohbetleri değil ama o soru da çok sorulmaya başladı son zamanlarda. Kendi ruhum için işte yapayım mı falan diye. Benim kanaatim arkadaşlar, ama belki de yanlıştır benim kanaatim, siz gene de fetvayı arayın, sorun. İnsanın yaptığı her şey zaten kendi ruhu içindir. Her şey. Ayrıca belirtmenize gerek yok yani. Bu namazı ruhum için kılıyorum, bu sadakayı ruhum için veriyorum. Böyle bir şey yok. Siz onu başkası için yapacaksanız belirtirsiniz. Yani bunu annem için yapıyorum. Bu tavafı annem için yapıyorum. Bu umreyi annem için yapıyorum. Bunu belirtirsiniz. Onun dışında yaptığınız bütün hayırlar zaten kendi ruhunuz içindir. Ayrıca anneniz, babanız için veya işte diğer yakınlarınız için yaptığınız o ibadetlerden, aa bak ben oradan bir şey kazanamayacağım, öyle mi düşünüyorsunuz? Yani arkadaşlar, Cenab-ı Hak muhasebeci gibi mi çalışıyor? Bu sütundan düştüyse bu sütuna kayıt olmaz falan, böyle mi yani? Ondan da size sevap var. Hatta benim bilmiyorum ama ümidim, Rabbimden ümidim, böyle bir cömertlik yaptığınız için, böyle bir ikram yaptığınız için ondan size belki de daha fazla sevap var kendiniz için yaptığınızdan. Bu ben merkezlilik arkadaşlar, bu egoizm bakın nereye kadar sızıyor. Aa, kendi ruhum için bir şey yapmam lazım falan. Yani zaten yaptıklarının hepsi kendi ruhun, kendini önemse. Kendin içinde bir hatimindir falan böyle. Zaten bütün hatimlerimiz, bütün iyiliklerimiz iç ihlasa oran, yani ne kadar ihlaslı yaptığımıza bağlı olarak ondan hem bizler hem geçmişlerimiz de fayda görecek arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle işte Kur'an'la çok meşgul olanları müjdeliyor, uzunca bir hadis-i şerif. Bir kısmında da diyor ki işte onların diyor ana babalarına kıyamet günü diyor öyle bir makamlar, tahtlar, taçlar verilecek ki diyor, ama böyle nasıl hani Kur'an'la meşgul olmaktan yüzünü gözünü soldurmuş, yani böyle hani hafızlık yapanlar diyelim biz bunlara, veyahut da o şekilde yani Kur'an'la meşgul olanlar. Efendim onların analarına babalarına öyle tahtlar, öyle şeyler verilecek ki mahşer halkı birbirlerine soracaklar, bunlar kim? Bunlar kim? Yani bunlar çocuklarını böyle yetiştirenler. Şimdi yani ana babamıza bizim yaptığımız bütün hayır hasattan, Allah babana rahmet eylesin, anana babana rahmet, ceddine rahmet, böyle hayır dualar alıyorsunuz yani yaptığınız iyiliklerden. Dolayısıyla merak etmeyin, yani size de gidiyor, ana babanıza da gidiyor. Cenab-ı Hak'la yani nasıl diyeyim? Cenab-ı Hakk'ın arkadaşlar sizin bir duanızı, bir iyiliğinizi, bir ibadetinizi kabul etmesine engel bir tek şey vardır. Riya. O ibadete, o iyiliğe gösteriş karıştırırsanız o boşa gider arkadaşlar. Onun dışında şu kabul olmaz, bu kabul olur, hiç kimse böyle konuşamaz. Cenab-ı Hakk'ın hazinedarı değiliz hiçbirimiz. Orada bir alimin, gerçek bir alimin söyleyeceği bir tek şey vardır. İnşallah Allah kabul eder. Allah kabul etsin. Bir tek bunu söyleyebiliriz yani birbirimize. Neyse, yani ölmüş ana babalarımıza da böyle iyilik ve ihsan yapabiliriz. Zarafetle, güzellikle yapmalıyız. Hatta bir hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme İşte ana babanıza ihsanla davranın, ihsanla konuşun onlarla, maruf veçile konuşun ayetinden soruyor sahabeden birisi. Diyor ki nasıl olacak bu konuşma ya Resulallah? Diyor ki bir kölenin efendisiyle konuştuğu gibi. Yani bugün için hani en alt düzeydeki bir çalışan patronla nasıl konuşuyorsa, bir şey hatırlatacaksın mesela, patron yanlış yapıyor bir şeyi diyelim. Veya ne bileyim bir şeyi eksik bıraktı diyelim, unuttu diyelim, hatırlatacaksın, nasıl hatırlatırsın? İşte öyle konuşun diyor. Yani konuşmadan, davranıştan, ikrama varıncaya kadar. Bir de arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde geçti, vesile ayeti diye bir ayet var. Allah'a vesile edinin diye. Tarikat mensubu kardeşlerimiz bu ayeti böyle çok anlamını daraltıp işte bir şeyhi Allah ile aranda aracı olmadıkça yandın, yani kıyamet günü sahipsiz kalacaksın falan diyorlar. Lütfen o ayetin bir tane ayettir bu Kur'an-ı Kerim'de, vesile ayeti diye yazın çıkar. o ayetin tefsirini Kur'an yolundan okuyun arkadaşlar. Vesile nedir? Allah'a vesile edin. Yani vesilelerle git Allah'ın huzuruna, seni affetmesi için gerekçelerin olsun. Yani ya Rabbi, hani tutulacak tarafın olsun sözün özü. Mesela bir öğrenci vardır, notları çok kötüdür ama ahlakı çok iyidir. Bir öğrenci vardır, hem notları kötüdür, hem berduştur, hem sorun çıkarır, hem zorbadır, arkadaşlarına kötülük eder. Yani tutulacak hiçbir tarafı yok. Hani onu nasıl savunacaksınız disiplin kurulunda? Anlatabildim mi? İşte bunun gibi, yani Allah'ın huzuruna böyle bomboş gitmeyin. Vesileleriniz olsun. Vesile kişinin kendi amelleridir arkadaşlar. O ayetin tefsirine bakarsınız. Şimdi niye anne baba konusuyla ne ilgisi var? Bu ayetin tam şerhi sayılabilecek, tefsiri, affedersiniz, tefsiri sayılabilecek sahih bir hadiste Efendimiz mağarada tıkalı kalan bir heyelan sonucu mağarada hapis kalan üç kişiyi anlatır. Biliyor musunuz o hadis-i şerifi? O hadisi de çok iyi yazın aklınıza arkadaşlar. Bir işte üç tane genç yolculuk ederken, üç adam diyelim yolculuk ederken sağanak yağmura yakalanıyorlar. Bir mağaraya giriyorlar yağmurdan korunmak için. O sırada heyelan oluyor, kayalar yuvarlanıyor ve mağaranın ağzı kapanıyor. Ve o mağarada olduklarını da hiç kimse bilmiyor. Dolayısıyla orada kaldılar yani. Deniyorlar biraz çıkmak için. Bir kaya var tıkamış mağazanın ağzını, yerinden oynamıyor. Diyorlar ki hadiste bildirildiğine göre gelin hepimiz birer amelimizi söyleyerek, en samimi yani en güzel hangi işi yapmışsak onu söyleyerek Allah'a sığınalım diyorlar. İşte uzuncadır o, merak ettirmek istiyorum, burada bırakıyorum yani. Bunlardan bir tanesi de ana babaya iyilik. Ona bir tanesi zinaya düşmemek, kendine hakim olmakla ilgili. Bir tanesi de ticarette hak yememekle ilgili üç örnek. Bir tanesi anlatıyor, ben şöyle şöyle yapmıştım ya Rabbi, eğer o ameli senin rızan için yaptıysam bizi buradan kurtar. Kaya biraz aralanıyor. Öbürü anlatıyor, işte ben şu ticarette şöyle şöyle olmuştu ortağımla, ben o zaman şöyle davranmıştım. Eğer bunu senin rızan için yaptıysam beni buradan kurtar. Kaya biraz daha aralanıyor. Üçüncü de ana babayla ilgili, kaya aralanıyor ve oradan çıkabiliyorlar. Yani arkadaşlar, işte dedik ya, ben demedim aslında, ben demişim gibi yazıyorsunuz. Elmalı Hamdi Yazır merhum dedi yani. Bir insanın ihsan mertebesinde olduğunun alametidir bunlar yani. Alametidir nedir? Ana babasına güzel davranması. Sonra işte ve hamluhu hamalethu ummuhu kurhan ve vada'tu kurha, dün konuştuk bunları. Onun hamileliği zorlukla olmuştur, doğurması zorlukla olmuştur. 15. ayetin içindeyiz. Ve hamluhu ve fisaluhu 30 şehra. Ve onun hamileliği ve doğurulması da 30 ay, yani 2,5 yıl sürer. Yani 2,5 yıl bu eziyeti o anne çekti. Bu anne babanın ya niçin ihsanla davranacağız, bunun sebeplerini anlattı. Hatta ida belaga eşuddehu ve belaga 40 sene. Ne zaman ki arkadaşlar, kaldığım yeri bulayım tefsirde. Eşüddüne erdi. Yani insan varlığının maksimum noktası. Hani böyle gençliğin, hem gençsin, hem kuvvetlisin, hem olgunlaşmışsın, tecrübesiz, cahil de değilsin. Ve belaga 40 sene. Bu yaş hangi yaşmış arkadaşlar? 40 yaş. 40 yaşına gelen kişi arkadaşlar hayatının zirve noktasındadır. Oradan sonra duraklama, oradan sonra gerileme başlar. Zirve noktasındadır. Yani böyle her anlamda tavan yapmıştır. 40 yaş sendromu da varmış. İşte 40 yaşa kadar ne yaptım, hayatım boşa mı geçti, şimdi ne yapsam falan diye insanlar böyle yeni bir arayışa falan giriyorlarmış. Bilmiyorum, bunlar hep iş bu rivayet yeni çıktı arkadaşlar. Benim çocukluğumda ergenlik bile yoktu. Ergenlik ne demek ya? Yani canın sıkılıyor senin galiba. Yani bir kadının, genç kızın hele canım sıkılıyor demesi arkadaşlar öyle ayıp karşılanırdı ki sen galiba koca istiyorsun denirdi yani. Böyle denirdi. Ve canı sıkılması ne demek? Bir sürü iş var yani. Bir sürü iş var yapılacak. Dolayısıyla hele 40 yaşındaki birinin bunalıma girmesi, yok anne menopozda, yok baba andropozda. Şimdi öyle bir şey ki arkadaşlar, bu çocukların ergenliğiyle ana babanın pozları da, işte o pozları da aynı çağa rastlıyor. Böyle hani hangisine şey yapacaksın, sığınacaksın? Bakın düşünün yani. Cenab-ı Hak 40 yaşı Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatıyor? İnsan hayatının zirvesi. Kuvvet ve kemal çağı. Kuvvet ve kemal çağı. Kuvveti ve aklı sağlamlaştı diyor. Yani böyle hani hem güçlü ama tecrübesiz ve cahil değil, akıllı, tecrübeli, belli bir karakteri oturmuş, her şeyi oturmuş, belli bir noktaya gelmiş. Hatta o yüzden arkadaşlar hem Peygamber Efendimiz'e 40 yaşta verildiği için vahiy, hem de bu ayet nedeniyle eskiler 40 yaşına gelmeden ortaya çıkmazlarmış. Yani bir eser yazacaksa, bir şey yapacaksa, böyle bir 40 yaş oturması için, yani karakterin oturması için, ahlakın oturması için, hem de edeben, yani Efendimiz'den önce başlamamak için. O kadar incelikler düşünmüşler ki arkadaşlar, 63 yaşından sonra yaşayanlar kendilerine yaş sorulduğunda biz haddi aştık derlermiş. Yani Peygamberimizden daha çok yaşadığımız için hani haddi aştık, 63'ten yukarıyız, oradan sonrasını söylemezlermiş. Bazıları bunu buluğla, yani eşüddüne ermeyi buluğla açıklamışlar. Bazıları da kühuletle tefsir etmişler. İşte orta yaş, yani tam o orta yaş. Bu şuna daha akreptir. Yani kühuletle yorumlanması, orta yaş olarak buranın yorumlanması. Çünkü hemen arkasından ne geldi? Ve belaga erbaîne sene. Ve 40 yaşına erişti. Denilir ki peygamberler hep 40'tan sonra bahsedilmiştir. Fakat bu yanlış arkadaşlar. Hazreti İsa çok daha genç yaşta, çünkü o 40'a varmadan vefat etti zaten. Mamafi Hazreti İsa ile Yahya'nın sabavetlerinde nübüvvetleri de mevzu bahistir. Yani daha çocukken onlar peygamberdiler. İşte tam aklını, kuvvetini toplayıp da 40'ına erdiği vakit o tavsiyeyi yerine getirdi. Yani o zaman anlıyor ana babanın kıymetini. Anlatabildim mi arkadaşlar? O ana babaya ihsanla davranılması gerektiğini insan ne zaman anlıyormuş? 40 yaşına erdiğinde. Tabii çok geç kalmış olabiliyor bazılarımız bunun için. Allah'a çok şükür ki ananın babanın uzun yaşayıp da senin de aklının başına gelip de onlara cahilce davranmadan hani biraz hizmet edebilmen de bir Allah'ın lütfu, bir ikramı arkadaşlar. Ana babası yanında yaşlanan kişi bunu bir ikram olarak görmesi lazım. Bir fırsat olarak görmesi lazım arkadaşlar. Kolay değil ama. Yani ben de annemle geçirdim. Onun yaşlılık dönemini beraber yaşadık. Kolay olmuyor arkadaşlar. Kolay değil. Zaten o kadar kolay olsaydı bu kadar büyük bir mertebede olmazdı. Ne diyor şimdi o aklı başına gelince? Hani biliyorsunuz çok dolaşan bir söz de var. İnsan işte ergenlik yaşındayken, 15 yaşındayken ben her şeyi biliyorum, annem babam hiçbir şey bilmiyor. İşte onun böyle bir şeyleri var, yaşları var. 25 yaşına gelince galiba biraz biliyorlar. İşte 30'a gelince fena değillermiş annem babam. İşte 40'a gelince keşke annem babam sağ olsaydı da her şeyi onlara sorsaydım diyormuş insanoğlu. Bu ayet-i kerimede de buna işaret var. 40 yaşına geldi, artık hayatında hem güç kuvvet anlamında hem olgunluk anlamında zirve yaptığı sırada ne diyor arkadaşlar? Allah'tan 3 murat istiyor bu kişi. 40 yaşına gelen aklı başına, yani aklı başında kişinin Allah'tan isteyeceği 3 şey öğretiliyor. Birincisi, nimetlerine şükür. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Ey Rabbim, bana ve ana babama verdiğin nimetler için sana şükretmek hususunda beni destekle, beni kuvvetlendir, beni şükretmeye yönlendir. Yani bunu bana mümkün kıl diye dua ediyor. Ana babaya verdiği nimetlere niye şükretsin insan arkadaşlar? Yani hayata hiçbirimiz, çok azımız hariç, sıfırdan başlamıyoruz. ana babamızın bize sağladığı imkanlarla, şartlarla başlıyoruz. E canım, anam babam bana bir servet mi bıraktı falan diyor bazıları. Efendim ben mesela ben şöyle diyorum, babam diyelim ki köyden çıkmasaydı arkadaşlar, ben Kastamonu'nun bir dağ köyünde 15 yaşında muhtemelen evlendirilmiş, orada hala ormandan tarla açmaya çalışan biri olarak kalmış olabilirdim yani. Bunu kötülemiyorum ama bu bir nimet yani, onlar sayesinde ben bu şehirde doğdum, bu şehirde büyüdüm, bu şehrin imkanlarından yararlandım. Onlar buraya geldikleri için yani sayılmaz. Saymakla bitmez. Ana babamızdan aldığımız, miras olarak aldığımız eğitim var. Onların bize öğrettikleri şeyler var, sağladıkları imkanlar var. Genetik miras var. Yani çok kötü bir soydan gelebilirdik, çok kötü bir genetikle hayata başlayabilirdik. Dezavantajlı insanlar var yeryüzünde. Onların da morali bozulmasın arkadaşlar. Sayı doğrusu örneğini hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Çok test ettik o örneği. Yani ben 20 yıldır falan anlatıyorum. Çok aklı başında insanlardan bile güzel geri dönüşler aldım onunla ilgili. Sayı doğrusu örneği şu demek arkadaşlar. Evet. Her insan hayata sayı doğrusu üzerinde bir noktada başlar. Bunu Allah takdir eder. Burada bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Kimimiz eksi 30'da, kimimiz eksi 50'de, kimimiz artı 20'de, kimimiz eksi 5'te. Yani o sayı doğrusu üzerinde, tabii biraz matematik bilmek gerekiyor azıcık bunu bilecek kadar. Bir ortada sıfır noktası var, bir artı sonsuz, bir eksi sonsuz. Bunlar üzerinde bir yerde doğuyoruz arkadaşlar. Şimdi ben diyelim ki kendimi konumlandırdığımda artı 15 olsun benim konumum. İşte aklım başımda, kafam çalışıyor, okumuşum, okuma imkanlarım var, imanlı bir ailede doğmuşum, beni yönlendirmişler, teşvik etmişler falan. Yani artı 15, dini, ahlaki ve sosyal açıdan ve biyolojik açıdan. Daha fazladır da öyle diyelim. Birini de farz edin ki mesela şimdi bu sohbeti dinleyenler arasında hayata eksi 30'dan, eksi 40'dan başlamış olanlar olabilir. Yani gayrimeşru bir çocuk olarak doğmuştur, çok kötü muamele görmüştür, terk edilmiştir, hayatın ilk yıllarında gereken bakımı alamamıştır, sevgisiz büyümüştür. Efendim o çocuklarla biz biraz ilgileniyoruz Diyanet Vakfı vasıtasıyla arkadaşlar. İnanın yani şey, yurttan yurda da geziyorlar ya. Hani iki kardeş bırakılmış mesela devlet korumasına, biri bir yerde biri bir yerde, onların bir araya gelip birbirlerini görmesi bile yılda bir kere ya oluyor ya olmuyor yani. Dolayısıyla eksi 30'da hayata başlamış birisi. Şimdi uzatmayacağım fazla, süre kısıtlı. Bu insan gayret etti, Allah'ın kendisine uzattığı ipler var. Her zaman var, hepimiz için vardır. Bu iplere tutulmasını bildi, gayret etti, çabaladı, iyimserliğini korumaya çalıştı, imanını, inancını korumaya çalıştı. Geldi eksi beşe. Niye hala eksi beşte? Arkadaşlar bu çocuklarda güven ve bağlılık duygusu gelişmiyor. Gelişmediği için mesela çalmaya devam edebiliyor bunlar, yalan söyleyebiliyorlar, sözlerinde durmuyorlar. Çünkü hiçbir insana güvenmiyor. Bir takım kötü davranışları olabiliyor. Eksi beşte. Kaç basamak ilerledi ama? 25 basamak. Eksi 30'dan eksi beşe geldi. Ben şimdi 15'teyim ya. Ben de biraz ekledim oraya bir şeyler. Ben de 25'e geldim faraza. Şimdi siz bana bakıyorsunuz. Diyorsunuz ki ne kadar iyi bir Müslüman. İşte Müslüman böyle olmalı. Ona bakıyorsunuz. Ya bir de namaz kılıyor diyorsunuz. Bu ne biçim bir insan? Bu ne biçim bir Müslüman diyorsunuz? Yani biz birbirimizi şu anda bulunduğu noktada görüyoruz. O noktayı bile arkadaşlar %10'unu bile göremiyoruz birbirimizi. Yani evinde ne yaşıyor, hayatında ne yaşıyor, ekonomik olarak ne yaşıyor, sağlığı nasıl, bunların detaylarını bilebiliyor muyuz? Bilemiyoruz. Bana verdiğiniz fotoğrafı görüyorum ben, yani şurada oturan kişiyi görüyorum. Başka bir şey bilmiyorum. Dolayısıyla bu kadar kısıtlı bilgimizle benim iyi bir Müslüman olduğuma, onun da kötü bir Müslüman, kötü örnek olan bir Müslüman olduğuna hükmediyoruz. Peki Allah katında arkadaşlar hangimiz daha çok ilerledi? Ben 10 basamak, o 25 basamak. Onun için Cenab-ı Hak hepimizin nereden başladığını dikkate alacak. Biliyor çünkü. Biliyor. Nereden başladık hayata, neler yaşadık. Veya şu anda yaşıyoruz, onları biliyor. Onun için arkadaşlar her insanın, yani peki bu eksi 30'daki de mi şükretsin ya anası babası için? Yani arkadaşlar onun da dünyaya gelmesine vesile oldukları için en azından bir hamilelik, bir doğurma var yani. Onun da gene de şükredecek bir şeyi var. Rabbine şükreder. Kendisini var etmeyi seçtiği için. Yani bu şükür konusunu arkadaşlar doğru dürüst yerleştirebilirsek, bakın ahmakça, aklı devre dışı bırakan saçma, müzmin bir iyimserlikten bahsetmiyorum. Kendisinin sahip olduklarını, kendisine verilmiş olanları görebilen, bunun farkında olabilen ve bundan dolayı da şükredebilen bir kalpten bahsediyorum. Tabii ki dezavantajlarını da görecek, eksiklerini de görecek. Çünkü kendisini nasıl geliştirebilir ki başka türlü? Eğer şükrü böyle akıllıca, yani akıllıca bir şükrü hayatımızın, ahlakımızın ve bütün konuşmalarımızın mihverine yerleştirirsek arkadaşlar, size garanti ediyorum, bak burada ruh sağlığı çalışanları var aranızda, onlar onaylasın, pek çok ruhsal sıkıntımız kendiliğinden ortadan kalkacak. Şükreden bir kul olabilirsek. Demek ki bu 40 yaşına geldiğinde kişi ne diyormuş? Ya Rabbi, bana ve ana babama verdiğin iyilikleri görüp bizi insan olarak yarattın en azından, değil mi? Efendim, bambaşka hallerde de olabilirdik. Bana şükretmeyi nasip et. Evvela şükür istemesi, şükür daima bir neşe-i nimet ile alakadar olduğundan evvel emirde kalbin neşesini bulmak içindir. Yani şükreden kişi mutlu kişidir arkadaşlar. Kalbin mutluluğu, kalbin neşesi şükretmene bağlı. Dışarıdan gelmiyor mutluluk arkadaşlar. Beni mutlu ettiniz de mi mutlu olmadım diyorlar yani. Öyle birisi seni mutlu etmeyecek. Sende varsa o şükür duygusu varsa sen de mutlu olabileceksin. Tekrar ediyorum Elmalı'nın, merhumun cümlesini. Evvela şükür istemesi o kişinin, şükür daima bir neşe-i nimet ile alakadar olduğundan evvel emirde kalbin neşesini bulmak içindir. Yani sen kendi iç dünyanda bir iyimserlik, bir huzur, bir şükür duygusu, bir mutluluk, bir itminan bulacaksın ki başkalarına iyi ve güzel davranabilesin. İşte her muvaffakiyetin sırrı bu neşedir. Şükür neşesi. O neşeyledir ki rızaya uygun büyük salih ameller yapılabilir. Nasıl bir şükür olacak bu? Az önce söyledik. En'amte elleti en'amte aleyye ve ala valideyye. Hem bana in'am ettiğin nimetine, hem de valideynime, ana babama, yani nimeti din ve nimeti vücut olan ana babama, efendim, verdiğin nimetlere şükretmemi nasip et. Demek ki bütün, nasıl diyelim, istikametimizin başında bu şükür var. Şükür duygusu var Allah'a karşı. Arkadaşlar şükürsüzlük, şükrün karşıtı nedir, zıttı? Şükrün karşıtı nankörlüktür, değil mi? Küfran-ı nimettir. Küfre yakındır. Küfran-ı nimet ne demek arkadaşlar? Küfür kelimesi lügat anlamıyla bir şeyin üzerini örtmek demektir. Kafire niye kafir deniyor o zaman? Allah'ın birliği, varlığı, birliği, hakikatinin üzerini örttüğü için. Şükreden de nimetleri görmediği için, nimetler yok saydığı için nimetleri, küfranı nimet. Yani şükrün zıttı küfürdür arkadaşlar. Nankör, ama biz küfür deyince Türkçe'de inkarı anladığımız için onu öyle kullanmıyoruz, yine nankörlük diyoruz. Ve küfürle aynı kelime kullanılıyor. Yani inkarla aynı kelime kullanılıyor nankörlük için, bakın. Aslında inkar ve nankör, onlar da aynı kökten dikkatinizi çekerim. Birazcık Osmanlıca biliyorsanız inkar ve nankörlüğün de aynı kökten olduğunu görürsünüz. Çok yakın. Yani şükürsüzlük arkadaşlar insanı küfre götürür. Çünkü bir süre sonra yaratıcıdan şikayet etmeye başlarsın. Niye böyle oluyor? Tanrım ben bunu hak edecek ne yaptım? İşte neden beni buluyor her şey? Bunlar bir süre sonra ilk önce böyle espri gibi başlar. İşte bu konularda şaka yapılmaz. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İtikadi konularda Allah Teala'nın esmasıyla ilgili, sıfatlarıyla ilgili konularda şaka yapılmaz. İmanla ilgili her konuda şakası da ciddidir, ciddisi de ciddidir. Dolayısıyla efendim bir süre sonra Cenab-ı Hak'tan razı ve hoşnut olmamaya, onunla nasıl diyeyim mücadeleye ve savaşa ve belki de sonunda inkara götürebilir. Bu bakımdan şükür bütün hayırın ve iyiliklerin başlangıcı. İkinci duası ne? Ve en a'mele salihan terdahu. Ve senin razı olacağın salih bir amel işlemem için beni destekle. Ya Rabbi ve evzi'ni Rabbi evzi'ni, beni destekle, bana kuvvet ver, güç ver. Ne için? Bir, sana, bana ve ana babama verdiğin nimetler için şükretmek konusunda, bir de seni razı edecek ameller yapmak konusunda. Çünkü arkadaşlar burada detaylara girmeyeyim ama ameller de çeşit çeşit. İnsan boşa kürek çekebilir yani. Veya çok yorulup az sevap kazanabilir. Çünkü biliyorsunuz şeytanın insan üzerindeki projelerinin aşamaları vardır. Şerafettin Gölcü'nün Akaid kitabından bunu aktarıyorum. Efendim şeytanın insana geldiğinde hedefleri vardır. Ve devamlı vites küçülterek hiç vazgeçmez. B planı, C planı, D planı böyle devam eder. Birinci hedefi Allah'ı inkardır. İnkar ettirmek ister. Bunu yapamayacağını görürse batıl sapkın inançlara sürüklemeye çalışır. Yani inancını bozmaya çalışır. İlk iki hedef inançla ilgili. Çünkü inancın bozuldu mu yaptığın iyiliklerin hiçbir değeri yok zaten. Üçüncüsü büyük günah işletmeye çalışır. Büyük günah işletemedi diyelim. Yapmıyorsun yani adam öldürmek, zina, işte bir takım büyük günahlar, iftira vesaire. Yapmıyorsun. Küçük günah işletmeye çalışır. Onu da yapmıyorsun. Yani karar verdim bu Ramazan'da onu da yapmayacağım yani. Sevabı az, önce mübahlarla oyalamaya çalışır. İftar için 5 saat iftar hazırlığı, sahur için 2 saat gitti zaten vakit. Hani efendim ne yapacaksın ki geriye zaten oruçlusun halin kalmadı. Mübahlarla oyalar. Alışveriş bir ayakkabı için 3 gün dolaşırsın. İşte böyle devamlı bakarsın böyle şeylere, kıyafetlere, bir vitrin dolaşırsın bilmem ne. Şimdi vitrin avucun içinde arkadaşlar. Bütün gün insanlar vitrin dolaşıyor veya başka şeyler yapıyor. Efendim mübahlarla böyle oyalar. Yeter ki hayır işlemesin. Onu da yapamadı diyelim. Kararlısın, onu da yapmayacaksın. Bu sefer sevabı az olan amellerle oyalamak ister. İşte bilmem kaç bin tane şunu okumak, bilmem kaç bin tane bu falancanın bilmem ne duası, filancanın bilmem ne duası, uyduruk böyle şeyler okutmaya çalışır. Halbuki arkadaşlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her kim ki Kur'an'la meşgul olduğu için çok dua edenlerin ettiği kadar dua edemese Allah ona o çok dua edenlere verdiğinden daha fazlasını verir. En büyük ibadet yani Allah'ın nafileler arasında Allah'ın indirdiği kitapla meşgul olmak. Peki ondan da eftalini söyleyeyim mi size arkadaşlar? Onu Gazali söylüyor, ben söyleyemezdim. Gazali söylüyor, İhya'nın birinci cildinin sonunda nafile ibadetleri anlatıyor. O kadar ki arkadaşlar ikindiden sonra şunu oku, öğlenden sonra bunu oku, sabahtan sonra yani onların hepsini yapsanız hiç kalkmamanız lazım. Seccadeden öyle. Efendim bunları anlatıyor. Ben de böyle okudum. En sonunda diyor ki bu ibadetleri diyor insanlığa hizmet edecek faydalı bir işle meşgul olmayanlar yapsın diyor. Yani hiç kimseye faydan olmuyorsa doktor değilsin, öğretmen değilsin, ne bileyim bir çocuk bakıcısı değilsin, birine yemek yapmıyorsun. Yani hiçbir faydan yok kimseye. Oturuyorsun o zaman bunları yap diyor. O zaman sen bunları yap diyor. Yani arkadaşlar nafileler için söylüyorum, altını çiziyorum. nafileler için söylüyorum. Biliniz ki insanlığa, herhangi bir insana veya insanlığa hizmet olan bir işle uğraşmanız nafile ibadetten daha sevaptır. Bazen arkadaşlarımız böyle çok yoğun meslekler icra edenler, şöyle bakınca gördüm de doktorları, çok yoğun meslekler icra edenler biraz böyle diyorlar ki biz işte manevi boşlukta. Ya niye manevi boşluktasın? Yaptığın işi Allah rızası için oraya girerken, ya Rabbi senin rızan için bu insanlara hizmet etmeyi bana nasip et de, söylenmeyi bırak. Değil mi yani? Doktorlar da öyle bir davranıyorlar ki bize bazen, yani böyle korka korka, ne bileyim, hükümet gibi yani böyle hani beni şimdi mi azarlayacak, şimdi mi azarlayacak diye bu yaşta bile düşünüyoruz. Efendim böyle insanlara hoşça davran, çok ağır olduğunu biliyoruz, çok zor olduğunu, çok dezavantajları olduğunu biliyoruz. Bunu Allah için yapmaya niyet et, hem cihat hem ibadet, yani başka hiçbir şeyle, hiçbir ibadetle o dereceye kazanamazsın. O hangi meslek erbabı olursa olsun. Bütün meslekler için söylüyorum arkadaşlar. Bilemem ben, siz ayarlayın onu. %10'unu mu yapacaksınız? %5'ini mi yapacaksınız? Karşılıksız yapın. Bak, yıllar önce benim bir hafızlık yaparken bir arkadaşım rahatsızlandı. Maddi durumumuz yok, ne onun ne bizim, özel doktora gitme imkanımız yok, biraz psikolojik bir sıkıntı. Efendim Fahrettin Kerim Gökay'ın, adam mason arkadaşlar, öyle ben de okuduğumu söylüyorum, bilmiyorum, Allah rahmet eylesin. Kerim Gökay'ın, Fahrettin Kerim Gökay'ın Göztepe'de psikiyatri merkezi var, bir köşktü böyle, bir bahçe içinde. Cuma günleri bedavaydı arkadaşlar. Yani onun yaptığını yapan bir tane Müslüman psikiyatrist biliyorsanız Allah aşkına bana söyleyin, gidemeyenler var, göndereceğim yani. Yani seans bitmesine yakın saate bakıyorlar, 10 dakika için 5000 lira 4000 lira paralar alıyorlar. Alın yani parası olandan, ama lütfen %5 %10 bir kontenjanınız olmalı o mesleğin. Her şükrü için arkadaşlar, oradan para kazanıyorsunuz, oradan güzel yaşıyorsunuz, saygı görüyorsunuz. Muhakkak karşılıksız yaptığımız bir kısmı olmalı. Mesela bütün gün evde yemek yapan, milletin arkasını toplayan, yaptığı şeyde takdir edilmeyen ev hanımları nasıl maneviyatta kendilerini şey yapsınlar? Yani ne desinler şimdi bu yaptıkları iş için? Yani ne diyecekler arkadaşlar? Ben onlar için yapmıyorum, Allah rızası için yapıyorum diyecek. Bir insanın bir şeyi Allah rızası için yaptığı nereden bilinir? Haris el Muhasibi söylüyor onda cevabını. Keşke benim sözüm olsa ama Haris el Muhasibi'nin sözü arkadaşlar. Diyor ki bir şeyi Allah için yaptığının alameti takdir edilmediğin zaman rahatsız olmamaktır diyor. Yani kıymetin bilinmediği zaman rahatsız olmuyorsan demek ki sen onu Allah'a bağladın. Yani bizim bu rahatsızlıklarımız ve insanlardan beklentilerimiz yaptıklarımızı Allah'a bağlayamayışımızdan yani. Ve sonra arkadaşlar, senin razı olacağın bana salih amel işlemek için bir güç ver diyor. Allah Teala'nın rızasını bilhassa calip olacak bir nevi amel. Mesela bana bildir, yani en çok ben nereden senin rızanı kazanırım? Onu nasıl yaparım? Taat-ı marziye, yani rızayı kazandıran güzel işler, itaatler. Üçüncü duası arkadaşlar, ve aslihli fi zürriyeti. Zürriyetimde de benim için ıslah nasip et. Yani salahı, yani doğru yolda olmayı, doğru yaşamayı onlara da sirayet ettir. İçlerinde sabit kıl. İnni tubtu ileyke, çünkü ben tevbeyle sana yüz tuttum. Senin razı olmayacağın fiillerden veya senin zikrinden alıkoyacak şeylerden tevbe edip sana yöneldim. Ve inni minel muslimin, ve çünkü ben Müslümanlardanım. Kendisini ihlas ile senin birliğine teslim edenlerdenim. Bu iki cümle duanın sıhhatinin tevbe ve İslam. Man mütevakkıf olduğuna işarettir. Şimdi ben saate bakınca biraz acele etmeye başladım. Acele etmeyelim, burada kalalım arkadaşlar. Yarın inşallah Allah nasip ederse duanın kabulünün neye bağlı olduğunu anlatıyormuş bu iki cümle. Demek ki 15. ayeti biz 3 oturumda ancak okumuş olabileceğiz. Evet. Allah'a emanet olun. Cenab-ı Hak hayırlara muvaffak etsin, şerlerden uzak etsin cümlemizi.